Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutezahirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Değerli dinleyenlerim, aziz dostlar, Kur'an-ı Kerim'in tefsirine yönelik devam ettiğimiz bu programlarda bugün itibariyle yeni bir sureye başlamış olacağız. Zümer suresine. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم.
Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın hidayeti içinde, onun aydınlattığı o nurların içinde, o bize rahmet olan yönüyle, bereketiyle, adeta yağmur altında yürürcesine diri bir hayatı yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin aziz dostlarım. Evet, Zümer suresinin 1 ila 7. ayetler arasını okumuş olduk. Zümer suresi Kur'an-ı Azimüşşan'da 39. sure resmi tertibe göre, alimlerimizin tespitlerine göre iniş sırası olarak 59. suredir. Sure Mekki'dir, yani hicretten önce Mekke'de nazil olmuştur. Toplam 75 ayetten oluşmaktadır. Zümer suresine bu ismin verilmesine sebep 71 ve 73. ayetlerde geçen ve zümreler, gruplar, bölükler manasına gelen Zümer ifadesi sebep olmuştur denilebilir. 22. ayette geçen ve köşkler, odalar manasına gelen Guraf kelimesi de sureye isim olarak verilmiştir. Ancak daha çok bilinen ismi ve Mus'haf'taki yazılan isim Zümer, Suretü Zümer'dir. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin genellikle her gece yatmadan önce Zümer ve İsra surelerini okuduğunu söylemiştir. Tirmizi hadisi olarak bu hadis kitaplarımızda geçen bir rivayettir. Bu kısa girişten sonra bu yüce sureye inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Birinci ayet böyle başlıyor. Bu kitap Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kendi sözlerinden oluşmuyor. O hevasından konuşmuyor. Öyle arzu ettiği için öyle cümleler çıkmıyor. Ya minallahil azizil hakim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah'tan indirilmedir. Hem de peyderpey indirilen bir kitaptır. O Allah azizdir. Öyleyse o azizin kitabı da, mesajları da izzetlidir. Aziz, hükmünde galip olan, yani her işinde üste olan, son derece yüce, şerefli olan demektir. Bu yönüyle bu kitap işte öyle bir Allah'tan indirilme bir kitaptır. Ve aynı zamanda o hakimdir. Yaptığını sapasağlam yapar. Nice nice hikmetler üzere yapar. Yapıp ettiği her şeyde sayısız hikmetler gizlidir. Ve en güzel, en mükemmel şekilde yapar demektir. Bu yönüyle bu kitabın indirilmesi de işte böyle vasıflara sahip olan bir Allah tarafından olduğu için bu kitap da muhkem bir kitaptır. Yani sapasağlam bir ilahi vahidir ve nice nice hikmetleri içinde barındırmaktadır. Ona yapışan aziz olur. Onunla yol yürüyen hikmetle yol yürümüş olur. Onunla konuşan hikmetle konuşur. O öyle aziz bir kitaptır ki ona yapışan asla zillet görmez. Hak katında da aziz olur. Hayatın bataklıklarından, aşağılık davranışlardan, süfli ahlaktan, cehaletin karanlıklarından o nurani aydınlıklara doğru insanı çeker götürür. Esferi safiliğinden, aşağıların aşağısından ahseni takvime, alâ-i illiğine doğru, yüceler yücesine doğru insanı yücelten bir kitaptır. Öyleyse ey müşrikler, ey kafirler, siz niye karşı geldiğinizin farkında mısınız? O beşerin diliyle size okunuyor diye onu küçümsüyorsunuz. Sıradan görüyorsunuz. Yüz çeviriyorsunuz. Nankörlük ediyorsunuz. Kendinize zulmediyorsunuz denilmiş oluyor. İnna enzelna ileyke el-kitabe bil-hak fa'budillâhe muhlisan lehu'd-dîn. Andolsun muhakkak ki biz sana bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak hak ile, hak her şeyde hak yerini bulsun diye indirmiş olduk. Öyleyse ey Nebi-i Ekrem, sen Allah'a öyle bir kul ol ki dini ona halis kılarak kulluğunu icra edesin. Birinci ayette ve ikinci ayette el-kitab kelimesi geçiyor. Bazı müfessirlerimize göre bu iki ayette de geçen el-kitab Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ama bazı müfessirlerimiz de konuyla ilgili şöyle farklı bir yorum yaparlar. Derler ki Allah'tan indirilen her kitap o aziz ve hakim olanın bir mesajıdır. Anlamında birinci ayette geçen kitap adeta Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimize kadar gelen, içinde Kur'an da var, bütün kitapları işaret ediyor. Bütün kitaplara adeta bir anlamda telmihte bulunuyor. Ve bütün bunlar diyor, kitap diye inen Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an, sayfeler, İbrahim Aleyhisselam'a verilen sayfa, Şit Aleyhisselam'a verilen sayfalar, efendim Adem Aleyhisselam'a verilen sayfalar, bütün bunlar hemen hepsi aziz ve hakim olan Allah'tandır anlamında derler. İkinci ayette geçen el-kitabla ilgili ise burada kastedilen Kur'an'dır derler. Zira inna enzelna ileykel kitab. Biz bu kitabı, o kitabı sana indirdik. Şimdi şöyle de bakılabilir tabii. Eğer birinci mana, birinci ayetteki biraz önce ifade ettiğimiz bütün kitaplar kastediliyorsa şöyle de denilmiş oluyor. Biz o kitapların esasen bütününü ihtiva eden hakikatleri tas tamam bir şekilde, el-kitab denecek şekilde bunun hepsini sana indirmiş olduk. Dolayısıyla senin artık bir başka kitaba ihtiyacın yok. Ey insanlık, siz de bilmiş olun ki Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap o bütün kitapların muhtevasını cem eden son ilahi kelamdır. Bu denilmiş oluyor. İnna enzelna ileykel kitab. Sana Kur'an adıyla böyle bir kitap indirdik, biz indirdik. Onu biz indirdik. Yani herhangi bir şeytanların, cinlerin, şunların, bunların, beşerin, herhangi bir ferdinin eseri olarak ya da kendi kendine telif ettiğim bir kitap değil. Onu indiren, onu sana indiren biziz diyor Cenab-ı Hak. İnna enzelna ileykel kitab. Biz indirdik o kitabı sana. Hem de bilhakki, bilhakki ifadesi burada. Hakikatleri en güzel şekilde ortaya koyan bir ilahi bir adeta aydınlatıcı mesajlar olarak indirdik. Bu anlamı verebiliriz. Ve bu indirdiğimiz kitabın hepsi hakikatler bütünüdür. Biz bunu oyun olsun diye de indirmedik. Eğlence olsun diye indirmedik. Bir hakikat, eşyanın, varlığın, hadisatın hakikatine dair bilgiler sunsun diye indirdik. Hakikati gerçekleştirsin diye indirdik. Hakikati ortaya çıkarsın diye indirdik anlamında. Bu özellikle Arapça tabii belagat ifadeleri ya da belagat açıklamaları olarak bazı alimlerimiz bu manaların hepsinin burada söz konusu edilebileceğini söylerler. Bir, hak olarak indirdik. Yani kitabın indirdiğimiz hiçbir bölümünde batıla asla yer yok. İkincisi, kitap tamamen hakikatleri izah etsin ve o hakikatleri, o hikmetleri bir şekilde yerli yerince beyan etsin için indirdik. Hakikati tam anlaşılsın, yerli yerince her şey konulsun diye indirdik. Bu manaların hepsi esasen bu cümle içerisinde ve o hak kelimesinin manası ve onun beraberinde kullanıldığı o ba harfi ceri diye edat diyelim. Ba edatı anlamlarından çıkarılıyor. Madem ki diyor biz sana böyle bir kitap indirdik ey peygamber, artık sen fa'budillâhe, Allah'a kulluğunu tam yap, muhlisan lehuddin, dini ona halis kılarak. Bu dini ona halis kılarak ne demek? Şu demek. Din dendiği zaman bunu insanların uydurdukları, kendilerine bir şeyler ilave ettikleri, kendi kafalarına göre yonttukları, yamulttukları din değil. Allah'ın indirdiği dini, Allah'ın indirdiği şekilde ona hiçbir şey katmadan, katıştırmadan adeta halis olarak ve muhlis olarak, yani son derece samimi, içten taatini Allah'a tam hasrederek, yönelterek ve dini de her türlü, o hak dini de her türlü batıldan uzak tutarak, her türlü şirkten, ne bileyim fıstan, yanlış anlamadan uzak tutarak kulluğunu Allah'a onun diniyle icra et. Yani kendi kafana göre değil, onun ortaya koyduğu sistem çerçevesinde o dini yaşa ve ona göre kulluğunu gerçekleştir. Bu yönüyle gerçekten bu ayet din-i mübin-i İslam'ın, yani peygamberler vasıtasıyla gönderilen, hususiyle son peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gönderilen bu İslam dininin çerçevesine son derece sadık kalınmasını Cenab-ı Hak emretmiş de oluyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kim diyor bizim bu dinimize onda olmadığı halde yeni bir şey din adına ilave ederse o kişi merduttur, yani reddedilmiştir. Yani onun yaptığı o ilavelerin hepsi reddedilmeye mahkumdur. Öyle olmalıdır buyurur ve buna bid'at diyoruz. İşte bu kitaba varis olan ümmet-i Muhammed'e düşen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği bu ilahi ayetleri ve bu ayetlerin beyanı sadedinde bizim önümüze koyduğu usul ve üslubu ve açıklamaları son derece ciddiye alıp onun ötesine asla taşmamak, dinde olmayan bir şeyi dinmiş gibi dine ilave etmemek, olan bir şeyi de dinden söküp atmamak. O ilahi dini indiği güzellikte ve Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu gerek sözlü gerek fiili açıklamalarıyla o bir bütün halinde dini görebilmek. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meselelerin çözümünde nasıl bir yol izleyeceğimize dair gösterdiği metodolojiye de dikkat ederek onun dışına çıkmadan, sözü yamultmadan, eğriltmeden, bükmeden en doğru şekilde, müstakim bir şekilde din-i mübin-i İslam'ı insanlığa takdim etmek gibi bir sorumluluğumuz var ümmet olarak aziz dostlar. İşte Yüce Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, o çünkü bu din-i mübin'i ilk önce kendi şahsında yaşayan ve sonra da hem tebliğ eden hem tebyin eden, yani beyan eden, açıklayan, nasıl efendim hayat bulacağına dair yol ve yön gösteren, metot öğreten bir peygamberdi. Ve aleyhissalatü vesselam işte onun o şahsiyetiyle bu halis din, Allah'ın halis dini en güzel şekilde temsil edilmiş, tebliğ edilmiş ve beyan edilmiştir. Ümmete düşen de bu bütünlük içerisinde bu din-i mübine sarılmaktır. Bid'atlere düşmeden, bir takım ifrat ve tefrite düşmeden, yanlış anlama gelebilecek bir takım yorumlarla dini bulandırmadan, halis muhlis, içine bir şey katkıda bulunmadan insanlığa sunabilmek. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin, uyanın diyor Cenab-ı Hak. Halis din ancak Allah'ındır. Yani bir takım dinler uyduruluyor. Elbette dünyada beşeri dinler dediğimiz, insanların hayalleriyle uydurdukları dinler var. Kaç çeşit din var? Tespitini bile tam olarak bilmiyoruz. Kim bilir 500 kadar din çeşidi mi vardır bilemiyoruz. Ama halis din diyor Cenab-ı Hak. Halis şu demek. İçine cürufat katılmamış. Katıksız öyle diyelim. Allah'tan geldiği arılıkta, durulukta. Bu din ancak Allah'ındır diyor. Böyle bir dini ancak Allah sunabilir. Böyle bir din ancak Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlığa sunulur. Onun dışında insanların din adına uydurdukları bir takım şeyler Allah katında din sayılmaz. O belki bir takım batıllarla karışmış, bid'atlerle karışmış, adeta hakikat tamamen örtü altında kalmış, gizlenmiş bir takım isimlendirmelerden ibarettir. İşte Cenab-ı Hak bu dini mübini İslam'ı arı duru halis bir din olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme son din olarak indirmiştir, beyan etmiştir. Ve ayetin devamı şöyle: وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Ondan başkasını kendisine veliler edinen, dostlar edinen, koruyucu, kollayıcı edinenler ise biz onlara sadece bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz derler, kulluk ediyoruz derler. Evet, bu ayetin bu devamından şöyle de bir mana anlayabiliriz. Demek ki halis dinin en temel omurga özelliği tevhiddir. Yani Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Görünür ve görünmez, bilinen bilinmeyen ne kadar ortaklar varsa onların hepsinden arındırılmış din, halis din. O tevhide dayanır. Demek ki bir takım insanlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar, daha da yaklaştırsınlar, Allah'ın daha yakın kulları olalım, onun katında makbul zümreye dahil olalım diyerek, mukarrebinden olalım diyerek bazen Allah'tan başkalarını kendilerine dostlar, ilahlar ediniyorlar. İşte putlara tapıyorlar, meleklere tapıyorlar, peygamberlere tapıyorlar, peygamberleri ilahlaştırıyorlar. Belki salihleri ilahlaştırıyorlar. Allah muhafaza buyursun. İşte şirke açılan kapı böyle böyle açılıyor. En tehlikeli noktalardan birisi bu. Biz bütün Allah elçilerini severiz. Hepsi Allah'ın bize gönderdiği kıymetli, seçilmiş zatlardır. Ve hepsine selam deriz. Selamun ve selamun alel murselin deriz. Bütün gönderilen peygamberlere selam olsun deriz. Onlara karşı hürmetli davranırız. Muhabbetli davranırız. Onlardan gelen mesajlara kulak kesiliriz. Bu önemli bir şeydir. Ama asla hiçbir peygamberi ilahlaştırmayız. Tarihte İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselamla ilgili böyle ilahlaştırmalar olmuş ve Cenab-ı Hak onları kafirlikle, şirkle ifade etmiştir. Onlar müşrik olmuşlar ve kafir olmuşlardır buyurur ayetlerde. İşte bu yönüyle Allah'ın halis dininin en temel özelliği hiçbir varlığa ilahlık payesi vermemektir. Biz peygamberleri Allah için severiz. Salihleri Allah için severiz. Rabbani alimlerimizi Allah için severiz. Allah için sevmekle Allah sever gibi sevmek farklıdır. Biz Allah gibi sevmeyiz. Allah için severiz. Bu ince bir noktadır. Bu yönüyle burada bazen mesela bu ayet yanlış yorumlanarak mürşitler, mürebbiler, Rabbani alimler sanki Allah'a ortak koşuluyormuş gibi de takdim edilir, izah edilir. Evet, zaman içerisinde bazen sapkın tarikatlar, bu tür manevi terbiye yolları oluşmuş. Gerçekten bu tür şeyhlerini, mürşitlerini, neyse hocalarını ilahlaştırmaya kadar varacak aşırılıklara düşen, sapıtan daha doğrusu, yoldan çıkan, inkara düşen, şirke düşen kimseler olmuştur. Ama işin hakikati şudur. Mürşitlik irşadı yaratma değildir. Yani birisini yola koymak hiçbir kulun elinde değil. Ya hakikati beyan etmek. Mürşidin vazifesi rüşt yolunu. Yani dost doğru yolu. Allah'ın gösterdiği yolu. Habibullah'ın gösterdiği yolu. Hem açıklamak, beyan etmek, vaaz etmek, nasihat etmek, insanlara hatırlatmak, hem de şahsında temsil etmekten ibarettir. Yoksa kimse bir başkasında hidayeti yaratamaz. Efendim ben seni adam edeceğim. Hayır, öyle bir şey. Adam etmek senin elinde değil. Adamlığın yolunu gösterebilirsin. Allah gösterdiği için, Habibullah gösterdiği için beyan edebilirsin. Adamlığın yolunu göstermek, insanı kamil olmanın yolunu göstermek, birini insanı kamil yapmak değildir. Ya da birine adamlık aşılamak ya da onu adam olarak inşa etmek. Adam derken burada kamil adam, olgun adamı kastediyorum. Anlamında değildir. İnşa, ihya bunlar hepsi Allah'ın vasıflarıdır. Hidayeti yaratmak bir kulda Allah'ın, ancak onun elindedir. Siz sadece insanlara hakikati beyan edebilirsiniz. Tebliğ edebilirsiniz. Doğru yolu gösterebilirsiniz. Ama doğru yolda yürütmek sizin elinizde değil. Hele hele nihayete kadar doğru yolda yürütmek hiç sizin elinizde değil. Bunlar tamamen Allah'ın elindedir. Bu yönüyle işte bizi hiçbir kimse Allah'a yaklaştıramaz. Allah'tan gayri. Ancak Allah'a yaklaştıracak amellere, davranışlara, hallere, ahlaka işaret edebilir. Onları bize gösterebilir. Bizi onlara teşvik edebilir. Efendim, biz onlara bakarak hayranlıkla o güzelliklerle buluşmaya yönelik içimizde bir takım arzular, niyetler doğar. Allah da tevfikini refik eder. Hidayetine efendim inşallah mazhar kılar. Sonuca erişiriz. Yani kula düşen, mahlukata düşen hatta hangi seviyede olursa olsun sadece vesileleri göstermek, vesilelere sarılmaları için insanları teşvik etmekten ibarettir. Yoksa sonucu yaratmak ancak Allah'ın elindedir. Bu ince bir sırdır. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman burada مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى dikkat ederseniz biz onlara kulluk yapıyoruz diyor. Bizi Allah'a daha yakın kullar etsinler diye. Şimdi demek ki kulluk yapıyorlar. Hayır. Biz şöyle bakarız meseleye. Kim olursa olsun efendim biz itaat ederiz büyüklere ama masiyetle emretmedikleri müddetçe. Bize Allah'ın emirlerini, peygamberin sünnetini tebliğ ediyor. Bizi ona çağırdıkları müddetçe, hak ve hakikate çağırdıkları müddetçe, aklı selime, şer-i şerife, uygun, marufa davet ettikleri sürece biz itaat ederiz. Bu itaatten de çok şey kazanırız. Sevap da kazanırız. Efendim, terakki de ederiz, tekamül de ederiz. Bu önemlidir. Ama asla birilerinin kulu kölesi olmayız. Biz yalnız Allah'ın kulu oluruz. Biz yalnız Allah'ın kulu oluruz. Biz yalnız Allah'ın kulu oluruz. Bu ince bir nokta. Dolayısıyla bu ayet gerçekten sapma noktalarına dikkat çekiyor. İnsan belki başlangıçta bakınız duyguları güzel. Diyorlar ki Allah'ı yüce biliyorlar. Mekke müşrikleri bunlar. Yani Lata, Uzza'ya, Menat'a tapıyoruz ama niye tapıyoruz? İşte onlar belki işte tarihteki falan salihlerin hatırası bize ya da melekleri temsil ediyor. Yok efendim şunu temsil ediyor. Biz bunlara kulluk yapıyoruz ama bunlar arada aracı olsun. Evet bizi Allah'a daha da yaklaştırsınlar diye. Hayır, Cenab-ı Hak diyor ki bu anlamda Allah'tan gayriye kulluk şirktir. Böyle bir kulluk söz konusu olamaz. Allah'tan başkasına masiyetle emretmediği sürece itaat ederiz. Teslimiyet gösteririz. Ama masiyeti emredecek olursa, kendini ilah yerine koyduğunu hissedersek ona karşı cephe alırız. asla itaat etmeyiz ve biz yalnız Allah'ın kuluyuz deriz. Böyle dememiz gerekir. İnne Allahe yahkumu beynehum fîmâ hum fîhî yahtelifûn. Muhakkak ki Allah ihtilafa düşmekte oldukları şeyler hakkında aralarında hüküm verir, verecektir. Yani neyin doğru, neyin eğri, yanlış, neyin hak, neyin batıl olduğunu muhakkak ki Allah verir bu hükmü. Yani kişiler kendilerine göre biz yapıyoruz, öylese haktır. Hayır, hak ve batıl olduğunu belirleyen sen olamazsın. Ancak sen o sözünü Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine, dinin çerçevesine doğru bir usulle, üslupla oturtarak söylüyorsan tamam. Sen orada sadece var olan hükmü ızhar ediyorsun. Yani ortaya çıkarıyorsun. Yoksa sen hüküm vermek gibi bir cüretin olamaz. Mümin olarak hiç olamaz. İnsan olarak da olamaz. Hak ve batılın hükmünü ancak Allah verir. Neyin doğru, neyin eğri olduğunun hükmünü ancak Allah verir. Ve Allah'tan gelen ölçüler çerçevesinde hak ve hakikat belirlenir. Aksi halde insanlar hevalarına göre, kendi arzularına göre, keyiflerine göre bir takım şeylere hak, bir takım şeylere batıl diye sınıflandırmalar yapıyorlar. Hayır, bunları yapma hakkı ancak Allah'ındır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Muhakkak ki Allah yalancı, işi gücü yalan olan ve sürekli nankörlüğü, inkarı kendisine adeta alışkanlık haline getiren ve meleke haline getiren, kişiliğini bunlarla özdeşleştiren kişiye Allah hidayet etmez. Demek ki Allah'ın hidayet etmeyeceği büyük günahların başında yalan geliyor. İkincisi de yalancılık yani. İkincisi de nankörlük, şükürsüzlük, efendim hakikate karşı kör ve sağır kesilmek anlamındaki küfür geliyor. Doğrusu Allah yalancı ve azılı kafir olan, yani nerede bir hakikat var hemen üstünü örtmek istiyor. Böyleleri, bunları zaten hayatının misyonu haline getirmiş. Yalanlamayı, yalancılığı ve inkarı hayatının misyonu haline getiren kullara Allah hidayet etmez. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاهِدُ الْقَهَّارُ. Allah evlat edinmek isteseydi, yaratıklarından dilediğini seçerdi. Fakat o, evlat edinmekten de her türlü noksanlıktan da münezzehtir. O her şeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah'tır. Yani onun eşi benzeri yok. Eşi yok Allah'ın. Zevcesi yok Allah'ın. Ki çocuğu olsun. Olmasa bile yine çocuğu yok Allah'ın. Bütün varlık onun mahlukudur. Kim olursa olsun. Melaike-i mukarrebin de öyle. Peygamberler de öyle. Diğer varlıklar da öyle. Hepsi onun yarattığı varlıklardır. Hiçbiri halik değildir. Hiçbiri halikin çocuğu değildir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki eğer isteseydim diyor. Sizin bana çocuk nispet etmenize gerek yoktu. Melekler Allah'ın kızları diyorsunuz. Yok İsa Allah'ın oğlu diyorsunuz. Üzeyr Allah'ın oğlu diyorsunuz aleyhisselam. Efendim kendinizce bir takım yakıştırmalar yapıyorsunuz. Eğer biz dileseydik biz edinirdik diyor. Sizin bize nispet etmenize gerek yok. Ama Sübhane. Onu tenzih ederiz böyle noksanlıklardan. Böyle insanların kendisine nispet ettiği layık olmayan vasıflardan onu tenzih ederiz. O tek ve kahhar olan, yaptığı her işte hakim olan, her şeyi boyunduruğu altına alan yegane ilah odur. Her şeye boyun eğdirir o. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. O gökleri ve yeri belli bir gaye, büyük bir hikmet ve şaşmaz bir nizam üzere, yani hak üzere yaratmıştır. Hiçbiri efendim rastgele, boşuna, sebepsiz, nizamsız, ölçüsüz yaratılmamıştır. Hepsi hak ile yaratılmış. يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ. O geceyi gündüzün üzerine adeta örter. Yükevviru kelimesi sarığı adeta yuvarlak bir şeye, nasıl bir başa insan sarık sarar. ona yükevviru, sarık sarmak demek. Yuvarlak bir şeyin üzerine böyle sarmaya yükevviru tabir ediliyor. İşte diyor o geceyi, o gece karanlığını adeta gündüz aydınlığının üzerine bir örtü gibi böyle döndürerek efendim bir şekilde sarıyor. Ve yükevvirun nehâra alelleyl, bazen de gündüzü o gece karanlığının üzerine böyle efendim döndürüyor. Böyle bir Yüce Rabbimiz adeta bir sarık sarar gibi sarıyor. Çünkü dünyanın yuvarlaklığına da burada işaret var. Nasıl diyor böyle bakınca uzaydan dünyanın fotoğrafları yayınlanıyor. Hakikaten o karanlık mesela sanki bir örtü gibi gündüzün üzerini örtüyor. Öyle görüyorsunuz. Bir taraftan da gündüz başlıyor. O da sanki gece karanlığının üzerini örtüyor. İşte Yüce Rabbimiz bugün ancak teleskoplarla çekebildiğimiz o manzarayı, o tabloyu bize bu ayette işte 14 asır önce beyan ediyor. Hem dünyanın buradan böyle yuvarlaklığını anlıyoruz hem de böyle dönüşünü anlıyoruz. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ Güneşi ve ayı da emrine müsahhar kıldırmış, yani boyun eğdirmiştir. Güneş ve ay da kendilerine göre değil, adeta özbenliklerine yüklenen ilahi emir ve vahiylerle hareket etmektedir. كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى Bütün bunlar, bütün alem belli bir müddete kadar Allah katında zamanı belli bir müddete kadar böyle akıp giderler. Her biri kendilerine çizilen çizgide akıp giderler. Yörüngede akıp giderler. Ela huvel azizul gaffar. İyi bilin ki o karşı konulmaz bir kudret sahibi yani azizdir. O her şeye galiptir. Hiçbir varlık ona acizlik nispet edemez. Onu aciz bırakamaz ve aynı zamanda çok gaffardır, çok çok bağışlayandır. Burada gerçekten Yüce Rabbimiz semavi ayetlere, yere ve göğe bir şekilde dikkat çekerek kulların o şirkten kopması, şirkten uzaklaşması ve tevhidle buluşması adına bir efendim teşvikte bulunuyor. Ve şimdiye kadar işlediğiniz günahlar söz konusuysa onları da bağışlayabilecek bir gaffarım ben diyor Cenab-ı Hak. Çok çok bağışlayanım. Bu yönüyle günahta saplanıp kalmayın buyuruyor. خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةِ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ فَاَنَّا تُصْرَفُونَ O Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Bir tek. Ondan da eşini var etti. Sizin faydalanmanız için hayvanlardan 8 çift meydana getirdi. O sizi analarınızın karnında 3 karanlık içinde bir yaratıştan diğerine geçirerek yaratıyor. Her an yaratıyor. Rabbiniz olan Allah işte budur. Bütün kainatın mutlak mülkiyet ve hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da ona kulluktan yüz çeviriyor, yanlış yollara sürükleniyorsunuz? Evet, bu ayet gerçekten her bir cümlesiyle vurucu bir ayet. Sizi diyor bir tek nefisten yarattı. Önce Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Aynı şekilde o nefisten, o hakikat, insan hakikatinden eşini yarattı. Havva anamızı yarattı. Sonra size diyor, uysal, son derece efendim etinden, sütünden istifade edeceğiniz 8 çift hayvan lütfetti, ikram etti. Nedir onlar? Koyun, keçi, efendim sığır ve deve. Hepsi dişi ve erkeğiyle 8 ediyor. Bunları diyor size ikram etti o. Adeta bir gök sofrası gibi size ikram etti. Ve Allah sizi analarınızın karnında bir yaratılıştan diğerine geçire geçire yarattı. Ve yaratılışı o şekilde sürdürdü Allah. Ne demek? İşte önce bir damla suydunuz babanızın sulbünde. Sonra annenizin efendim suyuyla buluştu o. Zigot meydana geldi. Sonra alaka diyor Kur'an ona. Bir adeta durgun kan görünümünde ama canlı tabii. Rahim duvarına tutunan bir alaka yaptı. Sonra muduga, bir et parçası, çiğnenmiş et görünümünde bir et parçası haline geldiniz. Sonra ona kemikler giydiriliyor. Sonra Cenab-ı Hak işte bütün uzuvları en güzel şekilde yaratıyor. Ruh nefh ediyor. Böyle bir sıralamayla Cenab-ı Hak yaratılıştan yaratılışa, bir yaratılıştan bir yaratılışa ve size böyle güzel bir kıvam veriyor. Göz veriyor, kulak veriyor, dil veriyor, akıl veriyor, el veriyor, ayak veriyor. Ve böyle bir harika bir varlık olarak gün yüzüne çıkıyorsunuz. Ve siz diyor orada üç karanlık içinde bu işler oluyor. Böyle gün aydınlığında projektörler eşliğinde olmuyor bu yaratılış. Üç tane zifiri karanlık. Müfessirler derler ki bu karanlık bir normal karın diye ifade edilen bu dış derimizle oluşan bir karanlık. Sonra içinde bir rahim kesesi var. Onun karanlığı. Sonra da o yavrunun içinde yavaş yavaş büyüdüğü hususi bir çeper daha var. Burada üç karanlık içerisinde havasız, zahiren, susuz gibi bir ortamda, zifiri karanlıkta böylesi bir sanat ortaya çıkıyor. Dehşet bir insan yaratılıyor. Cenab-ı Hak buna dikkat çekiyor. Bu ayetlerin indiği dönemde o üç karanlık bilinmiyordu. Ama bugün mesela bilimsel araştırmalar neticesinde gelinen efendim süreç de ayetin anlattığının aynısı. Batın duvarı yani karın duvarı üç tabakadan oluşuyor. Dış kas plakaları, iç kas plakaları, çapraz kaslar. Bu Ömer Çelik hocamızın tefsirinde güzel bir izah var. Oradan size aktarıyorum. Rahim duvarı da üç katmandan oluşuyor. Epimetrium, miyometrium ve endometrium diye ifade ediyor. Tıp dilinde böyle ifade ediliyor. Aynı şekilde embriyoyu saran kese de üç katmandan oluşuyor. Amniyon, efendim, koryon ve desidua diye üç tane zardan bahsediliyor. Dolayısıyla hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın o Rabbin kelamı olarak ezele kadar, ezelden ebede kadar yani kıyamete kadar süreçte ilmi gelişmeler çerçevesinde de daha nice nice keşiflere işaret ediyordur. Ama biz insanoğlu olarak tabii hepsini çıkaramıyoruz. Ve bugün tıpta okutulan embriyo üzerine okutulan embriyoloji kitaplarında verilen bilgiler de bu çerçevenin ötesinde değil. Ve ayetin sonunda Rabbimiz şöyle buyuruyor. Zalikumullahu rabbukum. İşte sizin sahibiniz, Rabbiniz, sizi besleyip büyüten, yaratan Rabbiniz budur. Bu Allah'tır. Lehul mülk. Mülk ona aittir. Her türlü hükümranlık onundur. Her şey onun emri dinler. Zerreden küreye. La ilahe illa hu. Ondan başka mabudu bir hak. Yani kendisine gerçek anlamda kulluk yapılan bir ilah söz konusu olamaz. Kulluğa ancak o layıktır. Fe enna tusrafun. Durum böyleyken siz nasıl oluyor da evrilip çevriliyorsunuz. Başka başka yollara saptırılıyorsunuz. Saptırıcı görünen ve görünmeyen şeytanlara karşı dur deyin. Ey yolu efendim sapıtanlar denmiş oluyor. Yani buradan anlaşılıyor ki birçok insan, birçok insanlığın birçoğu 3-5 tane böyle şeytan ve askerleri tarafından saptırılabiliyorlar. O zaman saptırılmamak lazım. Şeytanları bitirmek, elbette sıfırlamak mümkün değil. Burası imtihan dünyası. Ama onların peşine düşmemek, aldatılmamak, aldanmamak adına da ciddi bir uyanıklık içinde olmamız gerekiyor. Aziz dostlar, süremizin sonuna geldik. Esasen bugün bir ayet daha efendim okuruz diye ümit ediyorduk. Ama inşallah bir sonraki dersimizde 7. ayetten itibaren başlamış olacağız inşallah Zümer suresinin Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği yere kadar. Allah'a emanet olunuz efendim.